Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Efesoslara Mektup 5. bölüm 1'den 10. ayetler arasına bakacağız. Bir önceki bölümde kilise hakkında özel bir terim kullanılmıştı. Hatırlarsanız kilise yeni adam tabiriyle yeni bir özellik kazanmıştı. Şimdi 5. bölüme geldik ve burada kilise bir gelindir. Bu bölümde gelecek olaylar vurgulanacaktır. İleride kilise bir gelin olacaktır. Ancak bugün kilise bir gelin değildir. Kilise yani inanlılar topluluğu yeryüzünde varlığını sürdürmekte olan yeni yaratılıştır. Mesih ile nişanlı ama hala evlenmemiş bir gelindir. Evlenme olayı daha gerçekleşmedi. Rab ise kilisesini almak için geri dönecek, onu alacak ve ondan sonra kilise onun gelini olacaktır. Kutsal kentin yeni Yeruşalim'in göğün içinden Tanrı'dan inmekte olduğunu gördüm. Kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmıştı. Ellerinde sonuncu 7 büyük sıkıntıyla dolu taslar taşıyan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi, sana gelini göstereceğim, kuzunun gelinini. Böyle okuyoruz Vahiy kitabında. Yeryüzünde bulunduğumuz süre Mesih'in müstakbel gelini gibi yaşamalıyız dostum. Şu anda ona nişanlıyız. Pavlos Korintos'taki imanlılara yazarken bundan söz etti. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş bir kız gibi tek bir ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Bir kız nişanlandığı zaman başka erkeklerden ilgi bekleyemez değil mi? Onlardan evlilik teklifi alacak diye beklemez. Belki daha iyisi çıkar diye başka erkeklere bakamaz. Nişanlandığı zaman bir gün nişanlısıyla evleneceğinin umuduyla yaşar. Mesih'le nişanlanmış olan bizler nasıl olur da dünyanın yaşadığı gibi yaşayabiliriz? Bir gün onun gelini olarak Mesih'e sunulacağız. Sonsuzluk boyunca onunla yaşayacağız ve o bizim Rabbimiz ve Efendimiz olacaktır. Öyleyse diyor Efesoslar 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde, sevgili çocuklar gibi Tanrı'ya benzer olun. Mesih'in bizleri sevdiği ve bizim için kendini güzel kokulu beğenilir sunu olarak Tanrı'ya kurban verdiği gibi sizler de sevgi içerisinde yaşayın. Öyleyse sözü şimdi ele alınacak konuyu bir önceki bölüme bağlar. Daha önce Mesih inanlısının nasıl yaşaması gerektiği belirtilmiş, uyarılar verilmişti. Bütün bu buyrukların Mesih'e lekesiz ve kusursuz bir şekilde sunulacak olan kilise için kesin bir alakası vardır. Tamamıyla Mesih'in işi olan böylesine yüksek ve asıl bir hedef, bu dünyadaki yaşayışımızı pak bir şekilde sürdürmeye yönelten zorlu bir dinamiktir. Daha önce de gördüğümüz gibi kutsal ruh her imanlının içinde yaşar ve onu kurtuluş için mühürler. Ancak şu da bilinmeli ki imanlılar kutsal ruhu üzebilirler. Efesoslar 4. bölüm 31. ayette söz edilen kötü davranışlara izin verirsek o zaman kutsal ruhu üzmüş oluruz. Ancak kutsal ruhu üzmekle evlatlıktan atılmıyoruz. Halen Tanrı'nın çocuklarıyız. Yine de dünya bizim bu günahlı hayatımıza baktığı zaman Tanrı'nın çocukları olduğumuzu fark etmeyecek. Tüm bunlara rağmen kurtuluş günü için kutsal ruh ile mühürlenmişizdir. Yani Tanrı'nın ruhunun kiliseyi, inanlılar topluluğunu Rab İsa'ya sunacağı gün için Tanrı'nın ruhu tarafından mühürlendik. Önümüzdeki bu hedef bizi daha kutsal ve Mesih'e yaraşır bir yaşam sürdürmeye sevk etmelidir. Mesih imanlısı özellikle bağışlama konusunda Tanrı'yı taklit eden birisi olmalı. Yalnız bağışlama konusunda değil, iman hayatının her yönünde imanlı Tanrı'yı taklit etmeli. Daha önce çok düşük bir düzeyde yaşayan insanlar şimdi sevginin yüksek düzeyine çıkartılmışlardır. Şimdi kendilerine sevgili çocuklar denilmektedir. Yükseltildikleri sevgi düzeyi Mesih'in kendisini bizler için bir sunu ve bir kurban olarak verecek kadar severek sergilediği sevgi düzeyidir. Mesih'in bizleri sevdiği ve bizim için kendini güzel, kokulu, beğenilir sunu olarak Tanrı'ya kurban verdi sözü kesinlikle çarmıh olayından söz ediyor. Burada görülüyor ki Mesih'in ölümü sıradan bir suçlunun ölümüyle kıyaslanamaz. Çarmıh, Tanrı oğlunun, Tanrı kuzusunun bir kurban olarak üzerinde sunulduğu tunç sunaktır. Bu sunu dünyanın günahını ortadan kaldıran sunudur. Eski antlaşma döneminde Tanrı'nın buyruğuna göre sunulmuş olan tüm kurbanların işaret ettiği gerçek ve son kurban budur. Tüm kurbanlar İsa Mesih'e işaret ediyordu. Mesih uğrumuza çarmıhta öldüğü için Mesih'e iman edenler de böylesine yüceltilmiş bir sevgi düzeyine çıkarılabilir. Kutsal Ruh üzüldüğü zaman Mesih imanlısı imanda yürümeye devam edemez. Çünkü inanlının yaşamında sadece Kutsal Ruh bu tür meyveyi geliştirebilir, büyütebilir. Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette Kutsal Ruh'un ürünleri olarak bir liste sunulur. Bu listenin başında sevgi geliyor. Bunu unutmamak gerekir. Efesoslar 5, 3 ve 4. ayetler. Aranızda zinanın, her tür iğrençliğin ya da açgözlülüğün sözü bile edilmesin. Kutsal yaşamlılara özgü tutuma ters düşer bunlar. Kirli davranış, saçma sapan ya da kaba söz hiç yakışık almayan bir biçimsizliktir. Bu tür işlere gireceğinize Tanrı'ya şükürler sunun. Burada değerli dostum tanımlanan günahlar inanlı olmayanlar arasında yaygın olan günahlardır. Hepsi de ahlaksızlığın en aşağı düzeyleriyle ilgilidir. Paulus, Tanrı çocuğunun sürekli olarak bu tür şeyler yapamayacağını söylüyor. Bunları biraz yapmak bile insanın ruhunda bir tiksinti ve üzüntü yaratır. Bunu birçok kereler söyledim ve yine tekrar ediyorum. Eğer günaha düşüp de bu sizi rahatsız etmiyorsa o zaman Tanrı çocuğu değilsiniz kardeşim. Başka bir alternatif olduğunu sanmıyorum. Ama eğer yüreğinizde üzüntü varsa kaybolan oğlun yaptığı gibi kalkıp babanıza gidebilirsiniz. Yani göksel babaya. Babanın oğullarından birisiniz ve sadece oğullar babanın evine gitmek ister. Oraya gitmek isteyen bir domuz diye bir şey duymadım. Burada listelenen günahlar Tanrı yolundan uzak birinin karakterini yansıtan alçak günahlardır. Bunu yine vurguluyorum. Eğer sen günah işliyorsan ve bu durum seni rahatsız etmiyorsa Tanrı'nın çocuğu olamazsın, değilsin demektir. Başka bir olanak, alternatif olamaz. Hem Tanrı'nın çocuğu olup hem de suçluluk hissetmeden günah işlemek el ele gidemez. Ancak günah işlediğin zaman yüreğinde bir dürtü, bir suçluluk, onu bırakma duygusu, Kutsal Ruh'un eleştirisi varsa o zaman hemen kaybolan oğul gibi tövbe ederek geri babaya gelebilir. Onun bağışlayıcı kollarını hissedebilirsin. Dediğim gibi bu ayetlerde sıralanan günahlar en aşağılık bir yaşamda taşan çirkin hareketlerdir. Tanrı çocuğu bu günahları hayatının normal bir parçası olarak görmemelidir. Bir günahkar olarak günahlarınızı itiraf etmek için Tanrı'ya gittiğinizde hepsini bir sepete doldurup bu sepeti Tanrı'ya teslim edemezsiniz. Bunun yerine her günahı ona teker teker bildirmeniz gerekir. Örneğin, keskin bir diliniz varsa ve insanlara zarar veren bir dedikoducuysanız ona günahınızın bu olduğunu söyleyin dostum. Günahınızı itiraf etmek için Tanrı'ya gittiğiniz ve günahınızın tam olarak ne olduğunu söylediğinizde bu Tanrı'yla paydaşlığınızı yeniler. Bu günahlar inanlıların bazen düştükleri günahlardır. Günaha düştüklerinde bunu Tanrı'ya itiraf etmeleri gerekir. Fenelon adında birisi günahların nasıl ikrar edilmesi gerektiği konusunda şöyle yazar. İnsanın kalbinin mutluluklarını ve acılarını sevgili bir arkadaşına döktüğü gibi Tanrı'ya kalbinizde olan her şeyi söyleyin. Ona sorunlarınızı anlatın ki sizi teselli etsin. Ona sevinçlerinizi anlatın ki onları dengelesin. Ona özlemlerinizi anlatın ki onları paklasın. Ona sevmediğiniz şeyleri söyleyin ki onları yenmenize yardımcı olsun. Ona ayartılmalarınızı anlatın ki sizi onlardan korusun. Ona kalbinizin yaralarını gösterin ki onları iyileştirsin. İyi şeylere karşı ilgisizliğinizi, kötü şeylere karşı çarpık iştahınızı, dengesizliğinizi açığa çıkarın. Kendinize olan sevginizin başkalarına karşı nasıl adaletsiz olmanıza yol açtığını, boşluğunuzun sizi içtenlikten uzaklaştırdığını ve gururunuzun sizi başkalarından olduğu gibi kendinizden de sakladığını anlatın. Böylece bütün zayıflıklarınızı, ihtiyaçlarınızı, sıkıntılarınızı ona dökerseniz söyleyecek bir şey bulmakta zorlanmazsınız. Konu hiçbir zaman son bulmaz. Sürekli olarak yenilenen bir konudur. Birbirlerinden hiçbir gizlisi olmayan insanlar hiçbir zaman konuşacak konu bulmakta zorlanmazlar. Yüreklerinin doluluğundan konuşurlar, neler söylediklerine dikkat etmezler. Sadece düşündüklerini söylerler. Tanrı ile böylesine yakın, çekingenlikten uzak bir ilişkiye erişmiş olanlara ne mutlu. Değerli dostum, tüm Mesih imanlılarının en büyük ihtiyacı Tanrı'ya gidip yüreklerinde olan her şeyi ona açıklamaktır. Birisi belki de diyebilir, burada söz edilen günahların bir Mesih imanlısı tarafından işlenmesi inanılmaz bir şeydir. Kardeşim, insanlar ile benim kadar sıkı ilişkin olmuşsa, onların dertlerini benim kadar dinlemişsen buna şaşmazsın. Her inanlı kişi bu gibi günaha düşebilir ara sıra. Bu durumda birçok inanlı bağışlanması imkansız bir günah işlediklerini sanır ama öyle değildir. İmanlı için bu günahların bağışlanmaması söz konusu olamaz. Her zaman babaya dönmek için bir fırsat vardır. Cinsel ahlaksızlık dünyada normal bir davranış olarak kabul edilmektedir. Çok kötü olmayan bir günah olarak görülür. Günümüzün büyük ahlaksızlığı toplumumuza sızmaya başladığında adına yeni ahlak düzeni denmiştir. Neymiş bu yeni ahlak düzeni? Yeni bir posta bürünmüş ahlaksızlık. Ahlaksızlığı al, ona beyaz giysiler giydir ve ona yeni bir ahlak düzeni adını ver. Giysilerin altında tüm çıplaklığıyla ahlaksızlık vardır. Kutsal söz cinsel ahlaksızlığa günah diyorsa değerli dostum, bu günahtır. Nerede olursanız olun, kim olursanız olun, eğer bugün cinsel ahlaksızlık içinde yaşıyorsanız Tanrı'nın çocuğu olamazsınız. Yani cinsel ahlaksızlık içerisinde yaşıyorsunuz ve bunu sürdürüyorsunuz. Bu olmaz. Tanrı çocuğu günaha düşebilir ama kutsal ruh onu dürter, onun vicdanı onu rahatsız eder, Tanrı'nın önüne gelip tövbe eder. Belki de birisi soracaktır. Mesih imanlısı böyle bir günah işlerse, yani cinsel ahlaksızlık yaparsa, daha önce demiştiniz, günahını Tanrı'ya ikrar ederse, Tanrı onu bağışlayacaktır. Böyle bir şey olabilir mi? Şunu söylemek gerekir. Tanrı çocuğu böyle bir günaha düşerse, günahını ikrar edip de o günahı işlemekte devam edemez. Mesele buradadır. Günahta süreklilik olamaz. Mesih'in kanı bizi her günahtan arıtırır ama Mesih inanlısı günah işleyip de o günah içerisinde yaşayamaz. Elbette her insan gibi inanlı da günaha düşebilir. Ama günahından tövbe ederse, gerçek anlamda tövbe ederse Rab onu bağışlar. Zaten tövbe demek o günahı bir daha işlememek üzere bırakmak demektir. Yarın belki yine düşebilir. Ama yine tövbe edecektir. Böylece imanlı iman hayatında büyür, olgunlaşır. Evet, tövbe demek o günahı bir daha işlememek üzere bırakmak demektir. İnanlı günaha düşebilir ama günah içerisinde yaşamaz. Bu her alan için geçerlidir. Yalan, hırsızlık, dedikodu, kıskançlık, kin, nefret, sevgisizlik gibi günahlar. Ağzınızdan bir yalan kaçabilir ama yalan içinde yaşayamaz bir inanlı. Her tür iğrençlik sözü herhangi bir ahlaki pisliği kastediyor. Demek ki inanlı her tür ahlaksal pislikten uzak durmalıdır. Açgözlülük tamahkarlıktır. Başkasına ait olanı elinden almak ya da aynı şeye sahip olmak için arzu duymaktır. Her zaman maddi şeylere karşı duyulan bir arzu değildir bu. Bazen başka birisindeki doğal ya da zekasal yeteneklere, armağanlara sahip olma arzusu da bunun içerisine girer. Sandalye sevgisi, üstün bir vaazcı olmak arzusu, para sevgisi hep bunlar arasındadır. Para sevgisinden söz ederken diyorlar ki, cimrinin birine sormuşlar, acaba Amerikan doları neden ince kağıttan yapılır? O da hiç tereddüt etmeden daha kolay desteklemek için demiş. Bazıları parayı deste deste saklar, bazıları ise deste deste harcar. Önemli olan saklandığı ya da harcandığı değil, ne amaçla saklandığı ya da harcandığıdır. Kendi bencil amaçlarımız için saklıyorsak suçluyuz dostum. Kendi bencil amaçlarımız için harcıyorsak yine suçluyuz. Bazı insanlar para toplamaktansa şeref toplamayı yeğlerler. Bazı ruhsal çobanlar tanıyorum. Zengin olmak akıllarının ucundan bile geçmiyor olabilir ama saygınlık ve onur kazanmak hırsıyla yaşıyorlar. Bulundukları toplum içinde saygın ve insanlarca el üstünde tutulan kişiler olmak amacındalar. Maalesef açgözlülük eski Adem'in bir parçasıdır ve yeni hayatta bile çok kez başını göstermektedir. Sözü bile edilmesin diyor. Bu gibi şeylerin hiç sözü geçmeyecektir diyemez. Paulus burada bu gibi şeylerin gizli isteklerle dile getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Yani bunlardan onaylayarak ya da arzulayarak söz edilmemesi gerekmektedir. Kirli davranış sözü tamamen bozulmuşluğun son derecesidir. Bunlar insanın günümüzde işittiği alçak düzeyli kirli şeylerdir. Saçma sapan ya da kaba söz, günah işlemekten şeytanca bir zevk almak ya da günah işlemekle övünmek anlamına geliyor. İmansızlar arasında bol bol cereyan eden bir durumdur bu. Birisi kalkıp bir kızı nasıl tavlamış, onu nasıl yoldan çıkarmış diye arkadaşına ballandıra ballandıra anlatıyor. Hatta kötü şakalar bile yapıyor. Mesih imanlısı için bu gibi davranışlar asla söz konusu olamaz. Bu gibi konuların şakaları bile yapılmaz. Yakışığı olmayan söz bayağı şakalar demektir. Bunlar olmasın çünkü bunlar size yaraşmaz diyor Pavlus. İmanlılar arasında sağlıklı şakalar olabilir. Yeni yaşamla birlikte espri anlayışımızı yitirmiyoruz. Ama bayağı aşağılayıcı şakalar imanlıya yaraşmaz. Bayağı şakalar cinsellik gibi ciddi konuları hafife almak demektir. Bu tür işlere girişeceğinize diyor Tanrı'ya şükran sunun. İnanlılar arasında yer alması gereken konuşmaların özünü şükürlerimiz oluşturmalı. Mesih aracılığıyla Tanrı'ya bağlanmamış insan Rab'be her durumda şükretmesini bilemez. Ama inanlı şükreden biri olmalıdır. Kesinlikle bilesiniz ki zina eden, iğrençlik yapan, yalancı tanrılara tapıcılığın eşiti olan açgözlülüğe kenetlenen kişinin Mesih ve Tanrı hükümranlığında mirası yoktur. 5. ayet. Açıkça görülüyor ki yeni doğuşu olmayan ve bundan dolayı günah üstüne günah işleyen kişiler Tanrı egemenliğini miras alamayacaklardır. Mesih inanlısıyım diyen biri bu tür günah işlerse ve bu günahlar içinde yaşıyorsa hemen kendini hangi sınıfa ait olduğunu gösterir. Böyle birinin pazar günleri tanıklığı ne olursa olsun inanlılar topluluğundaki yeri ve durumu ne olursa olsun böyle bir kişi bu günah dolu dünyaya Tanrı'nın çocuğu olmadığını söyler. Günahlı istekler içerisinde ve günah işlemeyi sürdürerek yaşayan biri kendini Tanrı'nın çocuğu dışında olarak gösterir. Yani böyle biri yaşadığı yaşam ile Tanrı çocuğu olmadığını gösteriyor. 6 ve 7. ayetler Efesoslar 5. bölümün. Hiç kimsenin sizleri boş sözlerle kandırmasına göz yummayın. Böyle şeyler yüzünden Tanrı'nın öfkesi söz dinlemez insanların üzerine çöküyor. Bunu göz önünde tutarak böyle kimselere paydaş olmayın. Değerli dostum, bu günahlardan dolayı yeni doğuşu olmayan insanlar üzerine Tanrı'nın gazabı inecektir. Tanrı çocuğu, Tanrı'nın hoşnutsuzluğunu uyandırmadan bu gibi günahlara dalamaz. Tanrı'ya ait olduğu halde böyle günaha girerse Rab ondan hoşnut olmayacaktır. Tanrı'nın yargısı imanlının üzerine de gelecektir. Ama sonsuz yargı niteliğinde değil, çünkü açıkça diyor ki Mesih İsa'da olana hiçbir mahkumiyet, yargı yoktur. Günahlı yeryüzünde günaha düşerse Rab onu yeryüzünde yargılayacaktır. Hatırlarsanız Davut peygamber yargılanmıştı Tanrı tarafından. Davut günah işleyince Rab kırbacını onun sırtına indirdi ve yine indirdi. Eğer kendi kendimizi sınasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor diyor Pavlos 1. Korintoslar mektubunda. Günah işliyorsan ve Rab tarafından terbiye edilmeden günah işlemekte devam ediyorsan Rab'be ait değilsin dostum. Neden biliyor musun? Günahının yargısını burada vermiyorsa Rab, o zaman seni dünya ile birlikte mahkum etmek zorunda kalacaktır. Bu demek oluyor ki kurtulmadın, yeni doğuşun yok. Eğer sen Tanrı'nın çocuğuysan ve bu gibi günaha düşmüşsen Rab seni terbiye edecektir. Çünkü bir vakitler siz karanlığın ta kendisiydiniz ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işığın çocukları gibi yaşayın, çünkü ışığın ürünü her iyilikte, doğrulukta, gerçekte belirir. Rabbin beğendiği şeyin ne olduğunu deneyin. Pavlos, inanlılara Mesih'e iman etmeden önceki durumlarını hatırlatıyor. İsa Mesih'e iman etmeden önceki durumları nasıldı? Karanlıktaydılar. Ama bundan daha kötü bir durumları vardı. Kendileri karanlığın ta kendisiydiler. Genelde yeni doğuşa sahip olmayanların karanlıkta olduklarını söyleriz ama durumları bundan daha kötüdür. Bazı kişilerle konuştuğumuzda onların sadece karanlık içinde değil, karanlığın ta kendisi olduklarını hemen anlarız. Paulus diyor ki, Rab'de ışıksınız. Biz kendiliğimizden ışık değiliz. Rab'de ışıklarız. Bu da dünyanın ışığı olan Mesih'i hayatımızda yansıtmamız gerektiğini gösterir. Onu yansıtmak yeter. O zaman ışık oluyoruz. Pavlos ruhsal ışıktan söz ederken ışığın özelliklerini de belirtir. Ruhsal ışıkla birlikte şu özellikler vardır. Her tür iyilik. Işıkta yaşamak budur dostum. Ruhsal bilgiye sahip olmakla eşit değildir. Işık olan kişi çevresindeki insanlara karşı her yönden iyi davranır. Sonra doğruluk sıralanıyor. Ne gibi doğruluktan söz edilir? Ahlaki açıdan doğru olanı yapmak. Dünyamızda buna büyük bir ihtiyaç vardır. Son olarak gerçek ışığa eşlik eden bir özellik olarak belirtilir. İnsanlar arasında gerçek, samimiyet ve dürüstlük çok az bulunur. Herkes birbirini aldatmakla meşgul. Işığın çocukları olarak yaşayacaksak gerçek kişiler olmalıyız. Mesih imanlısı Mesih'teki yaşamının gerçek olduğunu bu şekilde denetler. Ancak bu şekilde yaşamakla Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşayıp onu hoşnut edebilir. Yuhanna'nın 1. mektubunda şöyle okuyoruz. Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Peki ama ışıkta yürümek ya da Tanrı'nın ışığında yaşamak nedir? İşte burada Efesoslular mektubunun 5. bölümünde ışıkta yürümenin ne olduğunu betimliyor. İyilik yaparak, doğruluk içerisinde dürüst bir şekilde gerçekçi olarak yaşamaktır bu. İşte Mesih imanlıları olarak her gün, her saat bu şekilde yaşamalıyız. Yalnız kiliseye geldiğimizde ya da başka bir inanlı kardeşle göründüğümüzde değil, birisine sormuşlar, dürüst olmak nedir? O da hiç tereddüt etmeden cevap vermiş. Karanlıkta, hiç kimsenin seni göremediği bir durumda gösterdiğin doğruluk gerçekten dürüst olmaktır.